Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Hazreti İsa'nın yeniden geliş heyecanı. Tarih boyunca tüm insanlığı etkileyen büyük devrim ve değişimler hep peygamberlerin ve seçkin şahsiyetlerin önderliğinde gerçekleşmiştir. Yani bazılarının zan ve iddia ettikleri gibi toplumları oluşturan insanların fert fert kendilerini ıslah edip düzeltmeleri sonucu Allah onlara hediye olarak bir peygamber veya kutlu lider göndermemiş, tam aksine bu kutlu liderler tek başına haklı ve hayırlı dönüşümlere öncülük etmişlerdir. İslam'daki Mehdiyet ve Mesihiyet beklentileri de bize göre hem gerçektir hem de gereklidir. Bunların inkârı, mümin toplumların umut ve heyecan damarlarını kurutma hedeflidir. Aksi iddialar pek tutarlı değildir. Bu tür kutlu devrimlere karşı çıkanların, özellikle zalim ve siyonist çevreler ve de onların işbirlikçisi olan bilgin kılıflı din tahripçileri olmaları da dikkat çekicidir. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa aleyhisselamın gelişine inanıp inanmamak, Kur'an'ın haberlerine, Peygamberimizin hadislerine ve her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretine ve vaadine duyulan itimatla alakalı bir meseledir ve bakış açısına göre değişir. Ancak bizim kanaatimiz ne Hazreti Mehdi ne Hazreti İsa öyle olağanüstü şekilde ve mucizevi yöntemlerle zuhur etmeyecek, kendileri Mehdilik ve Mesihlik iddiasına girişmeyecek, pek az insan yüksek iman ferasetiyle onları sezecektir. Her iki mübarek şahsiyet de büyük zorluklardan ve çetin imtihanlardan geçecek ve tüm insanlığın yararına olacak kutlu bir değişime rehberlik edeceklerdir. En doğrusunu Allah bilir. Mehdiyet ve Mesihiyet, Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne inişi ve Siyonist emperyalist Haçlı zihniyetini bitirişiyle ilgili haber ve hadislerin, özellikle Türkiye'yi ve aziz milletimizi işaret etmeleri de çok önemli bir ayrıntı olduğu için dikkatlerimizi çekmektedir. Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Mehdi mükemmel programlarını ve altyapısını hazır edecek, Hazreti İsa Mesih aleyhisselam ise kutlu değişimi gerçekleştirecektir. Hazreti İsa'nın gelişi. İnsanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilen mübarek elçiler, Rabbimizin onlara bahşettiği bu şerefli sorumluluğu yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. İnkârcılar onların Allah'ın dinini tebliğ etmelerini engellemek istemişler. Türlü tuzaklar, iftiralar ve saldırılarla insanların elçilerin izinden gitmelerine mani olabileceklerini sanmışlardır. Allah yolunda mücadele eden tüm elçilerin başlarına gelenler, Hazreti İsa'nın da başına gelmiş, yeryüzünde aralarında bulunduğu süre boyunca hem putperest Roma iktidarının hem de bağnaz din adamlarının çeşitli saldırılarına maruz kalmıştır. Gerçek dinin düşmanı olan bu iki akımla aynı anda mücadele etmiş, bu mücadele sırasında ise yanında çok az sayıda Allah'a inançlı ve kararlı insan kalmıştır. Romalı General Pompey, M.Ö. 63'te Kudüs'ü alarak Filistin'e girdi ve Yahudi topraklarını Yahudiya yani Judea bölgesiyle sınırladı. Haşmonay Kralı Hirkanos II. ise Roma valisinin emri altında sınırlı bir özerkliğe sahip kılınmıştı. Bu tarihten itibaren Yahudi halkının içinde bu putperest idareye karşı hoşnutsuzluklar başladı. Romalılar, M.Ö. 37'de bu krallığı ortadan kaldırmışlardı. Yahudi Hirkanos II.'nin damadı Herod, Romalılar tarafından Yahudiye kralı olarak atanmıştı.
Kral Herod dönemi. Roma yönetiminin Filistin'deki en öncelikli hedefi vergi toplamaktı. Her Yahudinin ödemekle yükümlü olduğu son derece ağır vergiler vardı. Romalılar bu yolla kendisine bağlı bir devlet mekanizması kurmuşlardı. Bu dönemde Romalıların zaaflarını bilen, Sezar'ın öldürülmesinden sonra değişen güç dengelerini kendi çıkarları için kullanmayı becerebilen ve Helen kültürüne olan hayranlığıyla tanınan 1. Herod, M.Ö. 37 ila 4 Romalıların yardımıyla Yahudilerin kralı olmayı başarmış ve devletin sınırlarını yeniden bütün Filistin'e yaymıştır. Herod, Romalılara yaranmak için Helen kültürünün yaygınlaşması yolunda büyük çabalar harcamıştır. Bu kültürün sadece sanat, mimari gibi yönlerini değil, daha önce bahsettiğimiz dünyevi maddeci özelliğinin de halk içinde yerleşmesine çalışmıştır. Bu dönemde Yahudi halkın desteğini alabilmek için Hazreti Süleyman Tapınağı'nı yeniden inşa ettiren Kral Herod, bütün ülkeyi mimari eserlerle, heykellerle donatmıştır. Hazreti İsa döneminde Yahudi mezhepleri. Yahudi halkının karşı karşıya kaldığı bir başka sorunsa, kavmi içten bölen mezhep ayrılıklarıydı. Milattan önce 2. yüzyıla dek, Yahudiler arasında birbiriyle çatışan mezheplerin varlığı hiç duyulmamıştı. Ancak milattan önceki son yüzyılda, Yahudi toplumu büyük bir parçalanma yaşamış, Yahudiliğin özü ve gerçek anlamı konusunda birçok farklı görüş ortaya çıkmıştır. 1. Saddukiler. Din kurallarını sadece Eski Ahid'in ilk 5 kitabına göre belirliyor, bu kitapları sadece teknik anlamlarına göre yorumluyor, bu sebeple de ölümden sonra hayat, cennet, cehennem gibi dinin temel unsurlarını kabul etmiyorlardı. 2. Ferisiler. Saddukilerin karşısında ise onların bu sapkın görüşleriyle mücadele eden, Saddukilerden dini konularda ayrılan ve daha mütevazi bir yaşam süren muhafazakar Ferisiler vardı. İlk defa dindar Yahudiler tarafından kurulan Ferisiler, Yahudi dininin muhafazası ve savunulmasında büyük bir rol oynamışlardır. Daha sonraki dönemlerde Ferisiler içinde de çeşitli ayrılıklar yaşanmıştır. 3. Zelotlar. Bir diğer grupsa Roma yönetimine ve işbirlikçi Yahudilere karşı silahlı mücadeleyi savunan Zelotlardır. Bu siyasi akımın taraftarları, Allah'ın hakimiyetine aykırı olduklarını düşündükleri önemli Romalı ve Yahudi yöneticilere karşı terör eylemleri başlatmış, suikastlarda bulunmuşlardır. Ancak kısa bir süre sonra başlattıkları isyan hareketi kanlı bir şekilde bastırılmıştır. 4. Esseniler. Diğer bir grupsa, 1947 yılında Ölü Deniz'de bulunan Kumran yazıtlarıyla ünlenen, o dönemde kendilerini mağaralarda ibadet ve zikri adayan Essenilerdir. Esseniler, kimi araştırmacılara göre dindar Ferisilerin bir koludur. Araştırmacılar arasında Essenilerin Hazreti İsa ile yakından ilgili oldukları yönünde yaygın bir kanaat vardır. Hazreti İsa'nın tebliği. Doğumundan Allah'ın katına alınışına kadar bütün hayatı mucizelerle dolu olan Hazreti İsa'nın yaşadığı ve Allah'ın izniyle gerçekleştirdiği mucizeler, Kur'an'da şu şekilde haber verilmektedir. Allah ise şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni, Ruhul Kudüs, Hazreti Cebrail ile destekledim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla hikmetle ve düzgünce konuşabildin. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Maide Suresi 110.
Hazreti İsa'nın ayetlerde bildirilen mucizeleri, babasız olarak doğması, beşikte iken konuşması, Allah'ın kutsal kitaplarını, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı bilmesi, çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp, nefesiyle canlandırıp uçurması, doğuştan kör olanı, alaca hastalığını iyileştirmesi, ölüyü diriltmesi, insanların yediklerini ve saklayıp biriktirdiklerini haber vermesi, kendisinden sonra gelecek kutlu insanı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Ahmet ismiyle haber vermesi sayılabilir.
Hazreti İsa'nın gösterdiği tüm bu mucizelere ve Allah'ın vahiyle yaptığı tebliğe rağmen kavminin büyük bir bölümü inkarlarını sürdürmüştür. Kur'an'da örnekleri verilmiş diğer kavimler gibi, o dönemin inkarcıları da Hazreti İsa'nın yaptıklarının büyüden başka bir şey olmadığını söyleyerek onu büyücülükle itham etmişlerdir. Hani o vakit Meryem oğlu İsa da, ''Ey İsrailoğulları, kesinlikle ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim.'' demişti. Fakat o, onlara kesin belgelerle gelince, bu açıkça bir büyüdür demişlerdi. Saf Suresi 6. Hazreti İsa'nın çağrısına cevap verenlerin sayısı başlangıçta çok az olmuştur. Çünkü bu çağrı, hem geçimlerini yıllardır hakim kıldıkları hurafe ve gelenekten sağlayan rahip sınıfının, hem de Allah'ın hakimiyetini kabul etmeyen yönetici sınıfın ayrıcalıklarını ortadan kaldırıyordu. Onların uyguladıkları baskı ve tehdit, halkın korkmasına ve Hazreti İsa'dan uzaklaşmalarına yol açıyordu. Hazreti İsa'nın yaptığı tebliğ yaygınlaşmaya, onu takip edenlerin sayısı artmaya başladığında, bu grupların hazırladıkları sinsi tuzaklar ve Hazreti İsa'yı engellemek için yaptıkları planlar da artmıştır. Bu gibi tuzaklarla tarih boyunca tüm peygamberler karşılaşmışlardır. Kur'an'da müşriklerin elçilere karşı gösterdikleri bu insanlık dışı tutum şöyle belirtilmiştir. Demek size, ne zaman bir elçi, nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak, bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldüreceksiniz, öyle mi? Bakara Suresi 87. Toplum içinde, Hazreti İsa'yı dinleyip inananlar ile inkar edenler ayrılmaya başlamış, iki grup arasındaki fark belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bir tarafta gerçek dini anlatan ve insanları tek bir Allah'a iman etmeye çağıran Allah'ın elçisi, diğer yandaysa hangi mucizeyi, hangi delili görürse görsün, inanmamaya karar vermiş bir grup vardır. Hazreti İsa'nın karşısındaki düşmanlar kendilerini açıkça belli etmişlerdir. Onu dinleyen, yanında olan kişilerden de sonradan onu inkar edenler çıkmış olması muhtemeldir. Nitekim Allah, sonra, içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü. Zuhruf Suresi 65, ayetiyle bu durumu bizlere haber vermektedir. Bu nedenle de Hazreti İsa, kavminin içinde iman eden, gerçekten güvenebileceği kişileri belirlemiştir. Bu durum Kur'an'da şu şekilde belirtilmiştir. Hazreti İsa onlardaki inkarı, isyan ve itirazı sezince dedi ki, "Sizden Allah için bana yardım edecekler, samimi ve sürekli destek verecekler kimdir? Havariler ise, Allah'ın yardımcıları biziz. Biz Allah'a inandık. Ey İsa, bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit ol," demişlerdi. Ali İmran Suresi 52. Kur'an'da Hazreti İsa'yı öldürmek amacıyla inkar edenlerin bir tuzak kurdukları haber verilir. Rivayetlere göre, Hazreti İsa'nın yanındakilerden birisinin ihanet etmesini sağlayan bir kısım bağnaz din adamları, Allah'ın elçisini tutuklayıp Romalılara teslim etmek istemişlerdir. Yine rivayetlere göre, ölüm cezasını uygulama hakkı olmayan rahipler, Roma yönetimini kışkırtmak için bir tuzak hazırlamış ve Hazreti İsa'yı Romalı yöneticilere karşı olan bir kişi olarak tanıtmışlardır. Çünkü Romalıların bu konuda çok hassas ve acımasız olduklarını bilmektedirler. Bu tuzağın sonu ise Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Onlar, Yahudilerden inanmayanlar, Hazreti İsa'yı öldürmek üzere bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık onlara bir düzen kurdu ve şeytani oyunlarını bozdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.
Ali İmran Suresi 54.
Ayetlerde de bildirildiği gibi, Hazreti İsa'yı öldürmek için harekete geçilmiş, tuzak kurulmuştur. Ancak onlar Hazreti İsa'yı öldürmeyi başaramamışlar. Onun bir benzerini Hazreti İsa zannederek öldürmüşlerdir. Allah, Hazreti İsa'yı kendi katına yükselterek hazırlanan tuzağı boşa çıkarmıştır.
Ve onlar yalan yere, "Biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de Yahudilere böyle bir ceza verilmiştir. Oysa onu kesinlikle öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara Hazreti İsa'nın benzeri gösterildi. Hazreti İsa'yı para karşılığı gammazlayan baş havarisinin yüz şekli Hazreti İsa'ya benzetildi ve çarmıha gerildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların boş bir zanla uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Kesin olan gerçek şudur ki onu, Yahudiler, Hazreti İsa'yı öldürememişlerdir. Nisa Suresi 157. Aynı ayetin devamında Hazreti İsa'nın ölümü şu şekilde bildirilmektedir. Bilakis Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ayette bildirilen gerçek açıktır. Yahudilerin kışkırtmalarıyla Hazreti İsa'yı öldürmeye kalkışan Romalılar bunda başarılı olamamışlardır. Ayette geçen "ama onlara onun benzeri gösterildi" ifadesi bu durumu açıkça haber vermektedir. Allah, insanlara Hazreti İsa'nın bir benzerini göstermiş ve onu kendi katına yükseltmiştir. Ayrıca Rabbimiz, bu iddiada bulunanların gerçeğe dair bir bilgileri olmadığını da bildirmektedir. Kur'an'da Hazreti İsa'nın Allah katına yükselişi, peygamberlerin ölümlerinin aktarıldığı kıssalarda geçen kelimelerle Hazreti İsa'nın Allah katına alınışının anlatıldığı ayetlerin incelenmesi, Hazreti İsa'nın durumuyla ilgili önemli bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır.
Hazreti İsa hiçbir peygamber gibi vefat etmemiş ya da inkar edenler tarafından öldürülmemiş. Rabbimiz onu kendi katına yükseltmiş durumdadır. Bu bölümde Hazreti İsa'nın ve diğer peygamberlerin ölümlerini ifade eden kelimelerin Arapça karşılıklarını ve Kur'an ayetlerinde ne şekilde kullanıldıklarını incelediğimizde bu gerçek ortaya çıkmaktadır.
Kur'an'da peygamberlerin ölmesi veya öldürülmesiyle ilgili olarak kullanılan kelimeler katele öldürmek, mate ölmek, haleke helak olmak, salebe asmak ya da birkaç özel kelime olmaktadır. Oysa Hazreti İsa için Kur'an'da çok açık bir ifadeyle onu öldürmediler ma katelehu ve asmadılar ma salebuhu ifadesi kullanılarak hiçbir öldürme şekliyle öldürülmediği vurgulanmaktadır. Allah ayetlerde insanlara Hazreti İsa'nın bir benzerinin gösterildiğini ve onun kendi katına yükseltildiğini beyan buyurmaktadır. Bu gerçek Ali İmran suresinde şu şekilde duyurulmaktadır.
Hani Allah buyurmuştu ki, ey İsa, doğrusu ben senin dünya hayatına şimdilik son vereceğim. Seni insanların erişemeyeceği şekilde onlardan uzaklaştırıp kendime yükselteceğim. Seni kafirlerin ithamlarından temizleyeceğim ve yeniden yeryüzünde zuhur edip Deccalizmle mücadelende sana uyanları zafere eriştireceğim ve kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedip yargılayacağım. Not, ayetteki mütevefike kelimesi öldürmek değil,
Ali İmran 153 ayetindeki mafateküm, sizden uzaklaştırdığımız kelimesiyle aynı anlamda kullanılmıştır.
Yani hadislerde de belirttiği gibi Hazreti İsa aleyhisselam sağ olarak göklere kaldırılmıştır ve ahir zamanda geri gelmesi haktır. Ali İmran suresi 55.
Kur'an'da ölüm anlamı içeren kelimelerin ve Ali İmran suresinde geçen vefat ettirme kelimesinin kullanım şekilleri şunlardır. 1. Teveffa, vefat ettirme. Ayette geçen vefat kelimesinin karşılığı Türkçe'de kullanılan ölme anlamından farklı anlamlara gelmektedir. Ayetlerin Arapça karşılıklarının incelenmesi, Hazreti İsa'nın bildiğimiz manada ölmediğini açıkça ortaya koyar. Maide suresinin 117. ayetinde ölüm olayı şu şekilde aktarılır. Ya Rabbi, ben onlara senin bana emrettiklerinin dışında hiçbir şeyi söylemedim. O da şuydu, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Onların içinde kaldığım sürece ben onların üzerinde bir şahit idim. Benim dünya hayatıma son verdiğinde, katına yükselttiğinde ise, üzerlerindeki ragip devamlı gözetleyici sendin. Sen her şeyin üzerine şahit, her an hazır ve nazır olansın. Bu ayetlerde geçen ve Türkçe meallerde öldürme ya da vefat ettirme olarak çevrilen kelime, Arapçada teveffa kökünden türemiştir ve bu kelime ölüm manasına değil, canın alınması ve ruhun vücuttan ayrılması manasına gelmektedir. İnsanın canının alınmasının ise her zaman ölüm anlamına gelmediğini Allah Kur'an'da bizlere bildirmektedir. Örneğin teveffa kelimesinin geçtiği bir ayette insanın ölümünden değil, uykudaki halinden bahsedilmektedir. Ey insanlar! Sizi geceleyin bir nevi öldürüp uyutuveren ve gündüzün güç yetirip etkilemekte yapıp kazanmakta olduklarınızı her an bilip duran, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda her sabah da sizi diriltip uyandıran odur. Ardından en son dönüşünüz onadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size o haber verecek ve hesabını soracaktır. Enam suresi 60. Bu ayette vefat ettirme olarak tercüme edilen kelime ile Ali İmran suresinin 55. ayetinde geçen kelime aynıdır. Yani her iki ayette de teveffa kelimesi geçmektedir. İnsanın gece içinde bulunduğu durum ölüm olmadığına göre, yukarıdaki ayette geçen teveffakum kelimesinin ölümü kastetmediği, doğru tercümenin geceleyin canlarınızı alan şeklinde olması gerektiği açıktır. Aşağıdaki ayette ise aynı kelime şu şekilde geçmektedir. Allah, eceli gelenlerin ölecekleri zaman canlarını alır, ölmeyeni henüz eceli gelmeyeni de, uykusunda ruhunu geçici olarak bedeninden ayırır. Böylece kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı tutar ahirete gönderir, diğerlerini ise adı konulmuş bir vakte kadar salıverir. Zümer suresi 42. Bu ayetten de anlaşılacağı gibi, Allah uyuyan insanın canını almaktadır, yani ruhunu vücudundan ayırmaktadır. Ama hakkında ölüm kararı verilmemiş olanı eceli gelinceye kadar tekrar salıvermektedir.
Bu haliyle insan bildiğimiz manada ölmüş olmaz. Yalnızca geçici bir süre için ruhu bedeninden ayrılmış, farklı bir boyuta girmiş olur. Allah, uyanacağı zaman insanın ruhunu bedenine iade eder. Bazı tefsirlerde, teveffa kelimesi şu şekilde açıklanmıştır. Teveffinin, uyku manasında kullanıldığını söyleyenlere göre ki, çoğunluk bu görüştedir ayetin takdiri, seni uyutacağım şeklindedir. Sonuç olarak, Hazreti İsa'nın uykudakine benzer bir duruma sokularak, Allah katına yükseltildiğini, olayın bildiğimiz ölüm olmadığını, sadece bu boyuttan bir ayrılış olduğunu söyleyebiliriz. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 2. Katele, öldürmek. Kur'an'da ölüm konusu anlatılırken, genelde kullanılan kelime, Arapçada öldürmek anlamına gelen katele kelimesidir. Mü'min suresinde, katele kelimesi, şu şekilde kullanılmaktadır. Firavun, bırakın beni, Musa'yı öldüreyim diye, ele geçireyim de, o gitsin Rabbine yalvarıp yakarıversin, bakalım kendisini kurtarabilecek mi? Mü'min suresi, 26. ayette geçen, Musa'yı öldüreyim ifadesinin Arapçası, Aktul Musa, şeklindedir. Bu kelime, katele fiilinden türemiştir. Bir diğer ayette ise, aynı kelime şu şekilde kullanılmaktadır. Peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi, yaktulune. Bakara suresi, 61. ayette geçen öldürmelerindendi kelimesinin Arapçası, yaktulune, şeklindedir ve yine aynı şekilde katele kelimesinden türemiştir. Ve tercümede de açıkça ifade edildiği gibi öldürmek anlamına gelmektedir. 3. Haleke, ölmek, helak edilmek. Kur'an'da öldürme fiili için kullanılan bir diğer kelime ise, haleke, fiilidir. Haleke kelimesi, ayetlerde, helak olmak, ölmek anlamlarında kullanılmaktadır. Örneğin Mü'min suresinin 34. ayetinde şu şekilde geçmektedir. Nihayet o ölünce, bu sefer, Allah bundan sonra, asla hiçbir peygamber göndermez, bunun gibisi dünyaya gelmez, demiştiniz. Mü'min suresi, 34. ayette, Türkçe'ye vefat edince olarak çevrilen ifadenin Arapçası, izâ heleke şeklindedir ve bu kelimenin anlamı da ölmektir. 4. El-Mevte, ölüm. Kur'an'da peygamberlerin ölümüyle ilgili olarak kullanılan bir diğer kelime ise, El-Mevte kelimesidir. Mate kelimesi, ayetlerde ölmek anlamında kullanılmaktadır. Bunlardan biri, Sebe suresinde Hazreti Süleyman ile ilgili olarak bildirilmektedir. Vaktaki onun ölümüne karar verdiğimiz zaman, vefat ettiği halde, asasına dayalı olarak günlerce ayakta tutulan Hazreti Süleyman'ın ölümünü onlara, cin takımına, ancak asasını yemekte olan bir ağaç kurdu fark ettirmişti. Sebe suresi, 14, aynı kökenden gelen bir diğer kullanım ise, Hazreti Yahya'ya yönelik olarak kullanılmaktadır. Ona selam olsun, doğduğu gün, öldüğü gün ve diriltilip mahşere kaldırılacağı gün. Hep selamet ve emniyet içindedir. Meryem suresi, 15. ayette, öleceği şeklinde çevrilen kelimenin Arapçası, yemutu kelimesidir. Peygamberimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir ayette ise, katele ve mate fiilleri aynı anda kullanılmaktadır. Hazreti Muhammed, ancak bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi, o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Ali İmran suresi 144-5, Halit, ölümsüz. Ayetlerde yer alıp, doğrudan ölmek ya da öldürmek fiilini değil, ancak ölümsüzlüğü ifade eden bir başka kelime ise, Halit kelimesidir. Halit kelimesinin anlamı kalıcı olmak, bekası devam etmek şeklindedir. Enbiya suresinde, Halit kelimesi, şu şekilde kullanılmıştır. Biz onları peygamber yaptıklarımızı, yemek yemez bedenler kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdi. Enbiya suresi 8-6, Salebe, Asmak. Kur'an'da peygamberlerin ölümleri anlatılırken kullanılan kelimelerden biri de Salebe, Asmak fiilidir. Salebe fiili, asmak, çarmıha germek ve idam etmek gibi anlamlara gelmektedir. Bu fiil, bazı ayetlerde şu şekilde kullanılmaktadır. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar, ma Salebu. Nisa suresi 157, biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, Yuslebi. Yusuf suresi 41,
ayetlerde de görüldüğü gibi, Hazreti İsa'nın vefatıyla, diğer peygamberlerin ölümlerinin aktarıldığı ayetler, birbirinden çok farklı kelimelerle ifade edilmektedir. Allah, Kur'an ayetlerinde, Hazreti İsa'nın öldürülmediğini, asılmadığını, insanlara onun bir benzerinin gösterildiğini,
onu vefat ettirdiğini, yani uykudaki gibi canını aldığını ve kendi katına yükselttiğini bildirmiştir. Hazreti İsa için canını almak anlamına gelen teveffa fiili kullanılırken, diğer peygamberler için normal ölümü ifade eden katele ya da mevt gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bu bilgilerse bize Hazreti İsa'nın durumunun olağanüstülüğünü bir kez daha göstermektedir. Hazreti İsa yeryüzüne ikinci kez gelecektir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne ikinci kez geleceği konusu Kur'an'da çok açık olarak bildirilmiştir. Pek çok ayette bu konuyla ilgili kesin ifadeler bulunmaktadır. Kur'an'da bildirilen bu deliller şu şekildedir. Birinci delil, Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne geleceğine dair işaretler taşıyan ayetlerden ilki, Âl-i İmran suresinin 55. ayetidir ki yukarıda geçmiştir. Bu ayette Cenab-ı Allah, kıyamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hazreti İsa'ya gerçekten tabi olan bir grubun varlığından söz etmektedir. Hazreti İsa hayattayken ona uyanların sayısı çok azdı ve onun Allah katına yükselişinin ardından da hızla dinde dejenerasyon başladı. Sonraki 200 yıl boyunca da Hazreti İsa'ya iman edenler, İseviler, şiddetli baskılara maruz kaldılar. Üstelik İsevilerin hiçbir siyasi gücü de bulunmamaktaydı. Bu durumda, geçmişte yaşayan Hristiyanların, inkar edenlere üstün geldiklerini ve bu ayetin onlara baktığını söyleyemeyiz. Günümüzde ise Hristiyanlığın özünden uzaklaştığını, Hazreti İsa'nın anlattığı hak dinden farklı bir dine dönüştüğünü görürüz. Hristiyanlar arasında Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki, Allah'ı tenzih ederiz, sapkın inanç benimsenmiş ve teslis inancı, üçleme, baba, oğul, kutsal ruh, asırlar önce kabul edilmiştir. Bu durumda dinin aslından iyice uzaklaşmış olan günümüz Hristiyanlarını da Hazreti İsa'ya uyanlar olarak kabul edemeyiz, çünkü Allah, Kur'an'ın birçok ayetinde üçlemeye inananların inkar içerisinde olduklarını bildirmiştir. Andolsun, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kesinlikle kafir olmuşlardır. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Maide suresi 73. Bu durumda, sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim ifadesi açık bir işaret taşımaktadır. Hazreti İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hazreti İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve tekrar dünyaya gelişi sırasında bu kutlu insana tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır. İkinci delil, Allah Celle Celaluhu, Nisa suresi 159. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Andolsun, kitap ehlinden, Hazreti İsa yeniden gelip Deccalizmi devirdikten sonra, ölmeden önce, ona haklılığına ve Allah'ın zafere ulaştırdığına inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların, yani inkarcı Yahudi ve Hristiyanların ve Müslüman geçinen münafıkların aleyhine şahit olacaktır. Nisa suresi 159. Yukarıdaki ayette yer alan, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur ifadesi oldukça dikkat çekicidir. Bu cümlenin Arapça karşılığı şu şekildedir. Ve in min ehlil kitabi illa leyuminenne bihi kable mevtihi. Burada bazı tefsirciler, o zamirinin Hazreti İsa yerine Kur'an'a baktığını düşünmüşler ve ayete kitap ehlinin ölmeden Kur'an'a iman edeceği şeklinde bir yorumda bulunmuşlardır. Oysa bu ayet öncesindeki iki ayette de o zamiri tartışmasız bir şekilde Hazreti İsa için kullanılmıştır. Diğer taraftan, ayetin ikinci cümlesinde yer alan, kıyamet günü, o da onların aleyhine şahit olacaktır, ifadesi de oldukça önemlidir. Kur'an'da, kıyamet günü insanın dilinin, ellerinin ve ayaklarının, Nur suresi 24, Yasin suresi 65, işitme görme duyularının ve derilerinin, Fussilet suresi 20-23, kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri bildirilmektedir. Kur'an'ın şahitliği ile ilgili ise hiçbir ayet yoktur. İlk cümlenin, cümle yapısı olarak veya ayetlerin ard arda gelişi açısından herhangi bir delil bulunmamasına rağmen, Kur'an'ı ifade ettiği kabul edilirse, ikinci cümlede yer alan, o, zamirinin de Kur'an'a işaret ettiği iddia edilmiş olur. Oysa Allah Kur'an'da bizlere bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir. En doğrusunu Allah bilir. Kur'an ayetlerine baktığımızda, aynı zamirin Kur'an'a işaret ettiği durumlarda, Tarık Suresi 13, Tekvir Suresi 19, Nem Suresi 77 ve Şuara Suresi 192-196'da olduğu gibi, ayetin öncesinde veya sonrasında mutlaka Kur'an'dan bahsedildiğini görürüz. Ayetin öncesinde, sonrasında veya ayetin içinde Kur'an'dan bahsedilmiyorsa, bu ayetin Kur'an'ı tarif ettiğini söylemek yanlış olabilir. Ayet çok açık bir biçimde Hazreti İsa'ya inanılmasından ve onun inananlara şahit olmasından bahsetmektedir. Bugüne kadar Hazreti İsa'ya iman etmemiş milyonlarca ehli kitap Yahudi yaşamış ve Hazreti İsa'ya iman etmeden ölmüştür. Dolayısıyla ayette söz konusu olan kitap ehlinin değil, Hazreti İsa'nın ölümüdür. Sonuç olarak ayetlerin bizlere gösterdiği gerçek ise şudur. Hazreti İsa ölmeden önce tüm ehli kitap ona iman edecektir. Ayet gerçek manasıyla ele alındığında ise çok açık gerçeklerle karşılaşırız. Birincisi, ayette gelecekten bahsedildiği açıktır, çünkü Hazreti İsa'nın ölümü söz konusudur. Oysa o ölmemiş, Allah katına yükselmiştir. Hazreti İsa dünyaya yeniden gelecek ve her insan gibi yaşayıp ölecektir. İkincisi, Hazreti İsa'ya tüm ehli kitabın iman etmesi söz konusudur. Bu da henüz gerçekleşmemiş ancak kesin olarak gerçekleşeceği bildirilen bir olaydır. Dolayısıyla buradaki ölümünden önce, ifadesinin işaret ettiği kişi Hazreti İsa'dır. Kitap ehli onu görüp bilecek. Ona yaşarken ilerleyen satırlarda detaylı olarak anlatılacağı gibi, Müslüman olarak itaat edecek ve Hazreti İsa da onların durumlarıyla ilgili ahirette şahitlik edecektir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Üçüncü delil, şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Hazreti İsa'nın yeniden yeryüzüne döneceğiyle ilgili bir başka ayette Zuhruf suresinin 61. ayetidir. Şüphesiz o, Hazreti İsa, Mehdiyet ve kıyamet saatinin gelişi içinde bir ilimdir. Yeniden gelişi önemli bir belge ve işarettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. İşte dosdoğru yol budur. Hazreti İsa'nın kıyametten önce ortaya çıkacağına ve Deccalizmi yıkacağına işaret buyurulmaktadır. Zuhruf Suresi 61. Bu ayetin Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne dönüşüne açık bir işaret taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü Hazreti İsa, Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık 6 asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatını kıyamet saati için bir bilgi, yani bir kıyamet alameti olarak anlayamayız. Ayetin işaret ettiği anlam, Hazreti İsa'nın ahir zamanda, yani kıyametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır. En doğrusunu Allah bilir. Bu ayette geçen o, kıyamet saati için bir ilimdir. İfadesinin Arapça karşılığı şu şekildedir. İnnehu le ilmun lis saati. Bu ifadede yer alan hu, zamirinin Kur'an'a işaret ettiğini söyleyenler vardır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, Kur'an için hu, o, zamiri kullanıldığında mutlaka ayetin öncesinde veya sonrasında veya ayetin içinde Kur'an'ı anlatan başka ifadelerde bulunmaktadır. Başka bir konu içinde hu, zamiri ile Kur'an'dan bahsedilmez. Ayrıca bu ayetin öncesindeki ayete bakıldığında, orada da açıkça Hazreti İsa'ya kastedilerek o, zamiri kullanıldığı görülecektir.
Oysa Hazreti İsa, o sadece bir kuldur ki, kendisine pek çok nimet ve fazilet vermiş ve onu İsrailoğullarına bir örnek ve ibret kılmışızdır. Zuhruf Suresi 59. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirinde bu konu şu şekilde açıklanmaktadır. Muhakkak ki o, saat için bir ilimdir de, saatin geleceğini, ölülerin dirilip kıyam edeceğini bildiren bir delil ve alamettir. Çünkü Hazreti İsa, gerek zuhuru ve gerek envatı ihya, ölüleri diriltme mucizesi ve gerek envatın kıyamını, ölülerin kalkışını haber vermesi itibarıyla, kıyametin vaki olacağına bir delil olduğu gibi, hadiste varid olduğuna göre eşrat-ı saattendir, kıyamet alametidir. Dördüncü delil. Hazreti İsa'nın ikinci gelişine işaret eden başka ayetlerde şöyledir. Allah Hazreti İsa'ya, ona kitabı, yazı yazmayı ve Kur'an'ı, hikmeti,
Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. Ali İmran Suresi 48. Ayette, Allah'ın Hazreti İsa'ya Tevrat'ı, İncil'i ve bir de kitabı öğreteceği haber verilmektedir. Bu kitabın hangi kitap olduğu kuşkusuz önemlidir. Aynı ifade, Maide Suresinin 110. ayetinde de yer almaktadır. Allah ise şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs, Hazreti Cebrail ile destekledim. Beşikteyken de, yetişkin iken de, insanlarla hikmetle ve düzgünce konuşabildin. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Maide Suresi 110. Her iki ayette de geçen kitap ifadesini incelediğimizde, bunun Kur'an'a işaret ettiğini görürüz. Ayetlerde, Tevrat ve İncil dışında gönderilen son hak kitabın Kur'an olduğu bildirilmektedir. Hazreti Davud'a verilen Zebur da eski ahitin içindedir. Bunun yanında, yine Kur'an'ın başka ayetlerinde, kitap kelimesi, İncil ve Tevrat'ın yanında Kur'an'ı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu durumda, Hazreti İsa'ya öğretilecek olan üçüncü kitabın Kur'an olduğunu ve bunun da ancak Hazreti İsa'nın ahir zamanda dünyaya dönüşünde mümkün olabileceğini düşünebiliriz. Çünkü Hazreti İsa, Kur'an'ın indirilmesinden yaklaşık 600 sene önce yaşamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, Hazreti İsa'nın dünyaya ikinci gelişinde, İncil'le değil, Kur'an'la hükmedeceği bildirilmektedir. Bu da, ayetteki manaya tam olarak uygun düşmektedir. Şüphesiz, en doğrusunu Allah bilir. Hazreti İsa'nın, kitabın, yani Kur'an'ın sırlarını sezmek ve insanlığın sorunlarını çözmek üzere, çok özel bir ilahi inayetle eğitilip yetiştirileceği anlaşılmaktadır. İşte bu nedenle, hem medrese mollalarının,
hem ilahiyat proflarının,
hem de tarikat erbabının haset ve hücumlarına uğrayacaktır. 5. Delil. Şüphesiz Allah katında, İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir, ayeti de, Hazreti İsa'nın dönüşüne işaret ediyor olabilir. Tefsir alimleri, genellikle bu ayetin, her iki peygamberin de babasız olma özelliğine, Hazreti Adem'in Allah'ın ol emriyle topraktan yaratılmasıyla, Hazreti İsa'nın yine ol emriyle babasız doğmasına işaret ettiğine dikkat çekmişlerdir. Ancak ayetin bir ikinci işareti daha olabilir. Hazreti Adem cennetten nasıl yeryüzüne indirildiyse, Hazreti İsa da ahir zamanda Allah'ın katından yeryüzüne indirilecek olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Görüldüğü gibi, Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden döneceğine ilişkin olarak Kur'an'da geçen ayetler çok açıktır. Kur'an'da diğer peygamberler için bunlara benzer ifadeler kullanılmamıştır. Ancak bu tüm ifadeler Hazreti İsa için kullanılmıştır. Bunun anlamı ise oldukça açıktır.
6. Delil. Kur'an'da, Hazreti İsa'nın ölümünü ifade eden bir diğer ayetse, Meryem suresinde şöyle haber verilmektedir. Allah'ın selameti üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve mahşerde diri olarak yeniden kaldırılacağım gün de böyledir, deyince, Hazreti Meryem'in haklılığı ispat edilmişti. Meryem suresi 33. Bu ayet, Ali İmran suresinin 55. ayetiyle birlikte incelendiğinde, çok önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Ali İmran suresindeki ayette, Hazreti İsa'nın Allah katına yükseltildiği ifade edilmektedir. Bu ayette, ölme ya da öldürülme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem suresinin 33. ayetinde, Hazreti İsa'nın öleceği günden bahsedilmektedir. Bu ikinci ölüm ise, ancak Hazreti İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşadıktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir. En doğrusunu Allah bilir.
7. Delil.
Beşikteyken de, yetişkin, kehlan iken de, insanlarla konuşuyordun. Hazreti İsa'nın tekrar dünyaya geleceğiyle ilgili bir başka delil ise, Maide suresinin 110. ayetinde ve Ali İmran suresinin 46. ayetinde geçen kehlan kelimesidir. Ayetlerde şu şekilde buyurulmaktadır. Allah ise şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni, Ruhul Kudüs, Hazreti Cebrail ile destekledim, beşikteyken de, yetişkin iken de, insanlarla hikmetle ve düzgünce konuşabildin. Maide suresi 110. Ki, o, beşikte de, yetişkinliğinde de, gökten tekrar dünyaya gelişinde de,
insanlarla hikmet ve ibretle konuşacaktır. Ve o, salihlerdendir, demişlerdi. Ali İmran Suresi 46. Bu kelime, Kur'an'da sadece yukarıdaki iki ayette ve sadece Hazreti İsa için kullanılmaktadır. Hazreti İsa'nın yetişkin halini ifade etmek için kullanılan kehlan kelimesinin anlamı, 30 ile 50 yaşları arasında, gençlik devresini bitirip, ihtiyarlığa ayak basan, yaşı kemale ermiş kimse şeklindedir. Bu kelime, İslam alimleri arasında ittifakla, 50 yaş sonrası döneme işaret ediyor şeklinde çevrilmektedir. Hazreti İsa'nın genç bir yaş olan 30 yaşının başlarında Allah katına yükseldiğini, yeryüzüne indikten sonra 40 yıl kalacağını ifade eden ve İbni Abbas'tan rivayet edilen hadiseye dayanan İslam alimleri, Hazreti İsa'nın yaşlılık döneminin tekrar dünyaya gelişinden sonra olacağını, dolayısıyla bu ayetin Hazreti İsa'nın nüzulüne dair bir delil olduğunu söylemektedirler. İslam alimlerinin bu yorumunun isabetli olduğu, söz konusu ayetler dikkatle incelendiğinde kolaylıkla anlaşılmaktadır. Kur'an ayetlerine bakıldığında, bu ifadenin yalnızca Hazreti İsa için kullanıldığını görürüz. Tüm peygamberler, insanlarla konuşup onları dine davet etmişlerdir, hepsi de yetişkin yaşlarında tebliğ görevini yerine getirmişlerdir. Ancak Kur'an'da, hiçbir peygamber için bu şekilde bir ifade kullanılmamaktadır. Bu ifade, sadece Hazreti İsa için ve mucizevi bir durumu ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Çünkü ayetlerde, birbiri ardından gelen beşikte ve yetişkin iken kelimeleri, iki büyük mucizevi zamana dikkat çekmektedirler.
Nitekim İmam Taberi, Taberi Tefsiri isimli eserinde, bu ayetlerde geçen ifadeleri şu şekilde açıklamaktadır. Bu ifadeler, Maide Suresi 110. ayette, Hazreti İsa'nın ömrünü tamamlayıp, yaşlılık döneminde insanlarla konuşabilmesi için gökten ineceğine işaret etmektedir. Çünkü o, genç yaştayken göğe kaldırılmıştı. Bu ayette, Ali İmran Suresi 46. ayet ile Hazreti İsa'nın hayatta olduğuna delil vardır ve Ehl-i Sünnet de bu görüştedir. Çünkü ayette, onun yaşlandığı zamanda da insanlarla konuşacağı ifade edilmektedir. Yaşlanması da ancak semadan yeryüzüne ineceği zamanda olacaktır. Kehl kelimesinin açıklamaları da, Kur'an'da yer alan diğer bilgiler gibi, Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne gelişine işaret etmektedir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Tüm bu anlatılanlar, Hazreti İsa'nın ahir zaman adı verilen dönemde yeryüzüne tekrar geleceğini ve insanları hak din olan İslam'a yönelteceğini ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu, Allah'ın iman edenlere büyük bir müjdesi, rahmeti ve nimetidir. İman edenlerin sorumluluğu ise, Hazreti İsa gerçeğini en güzel şekilde savunup desteklemek ve onun insanları çağırdığı Kur'an ahlakını en güzel şekilde yaşamaktır. Kehl, kühulet, saçına kırlar düşmeye başlamış ve 50'sini aşmış kimseleri anlatan bir kavramdır. İnsanın yaş olarak olgunlaşmasına benzetilerek, ikte helen nebat, bitki olgunlaştı deyimi kullanılır. Hüseyin İbn Fadl el-Beceli, kehl kelimesinin Hazreti İsa'nın gökten indikten ve deccalizmi devirdikten sonraki olgunluk dönemini anlattığını vurgulamaktadır. Ve yine Allame Kurtubi, kehl kelimesinin Hazreti İsa'nın gökten tekrar indirildikten sonraki kemal çağını hatırlattığını anlatır. İbni Cevzi ise, İbni Abbas'a göre kehl kelimesiyle gökten indirildikten sonraki ilerlemiş yaşının kastedildiğini aktarır.